Ayrım 9.
Belki de o genç adam başka bir iş için gelmişti adaya. Suçsuz insanı öldürmek, ölümlerin en zalimi, insanoğlunu en aşağılayanı, en iğrenci, en rezilidir. Dünyanın bütün savaşlarında öldürülenler suçsuz insanlar değil mi? O bıraktığım genç, sağlam, bedevi şeyhinin tetikçisiydi. Öldürmeye gelmişti. Onu bırakmak, ölümü bile bile kabul etmek demekti. Tepeden tırnağa ürperdi, tüyleri diken diken oldu. Bir daha gelirse kesin öldürmeye geliyorlardır. Suçsuz, mutsuz değildir. Bir iki demeden hemen öldürülmesi gerekir. Yeşil gözlü, temiz, saf bakışlı delikanlıyı hemen aklından kovdu. Ölümleri, zulümleri, kötülükleri, savaşları çok görmüş, çok yaşamış kişiler kafalarındaki kötü düşünceleri kovmanın uzmanı olmuşlardı. Poyraz da çabucak kafasındakileri kovdu, Baytar'ı düşünmeye başladı. Belki şimdiye uyanmış, giyinmiş, kuşanmış, beni bekliyordur dedi, ayağa kalktı, yukarıdan aşağı yürüdü. Deniz dümdüzdü, yüzü silme ışık içindeydi, her bir yanı parlıyordu, ışığa batmış çıkmıştı, zeytinli kovaya girdi. Onu şu Pınar'a götürmeliyim, Pınar'ı bir görsün, o yurdunu da unutur, Van Denizi'ni de. Çınarların altına geldiğinde Lena'nın sevinç içindeki sesi onu karşıladı. Uyandı, uyandı, gör bak neler oldu. Neler oldu ana? Gör bak, Baytar uyandı, uyanınca eline sabunu, usturayı aldı, doğru çeşmeye gitti, tıraş oldu. Senin kokulu sabunundan süründü. Sonra çamaşırlarını, giyiklerini verdim. Sonra da benden çizme boyası istedi. Verdim, balkonda daha çizmelerini boyuyor. Poyraz'ı görünce Baytar ayağa kalktı. Bak bitirdim, yepyeni çizmenin konçları bile çatlamıştı. Bak çizmelere bak, yepyeni oldu. Bütün boyalarını da yuttu. Sahiden yepyeni çizmeler. Çizmeleri orada bıraktı, Baytar içeriye koştu. Ben seni çınarın altında bekliyorum, giyin gel. Tahta sedirlere oturdu, gözleri kamışlığa takıldı. Vasili şu kamışın içinde oturmuş, parmağı tetikte, ne kadar çok onu öldürmeye çalışmış, ne kadar çok dizlerinin bağı, ne kadar çok bedeni çözülmüş, elleri de ne kadar titremiş, bir türlü de tetiğe basamamıştı. O sarışın delikanlı, şeyhin tetikçisi bir daha gelirse, elim titremez. Kurbanlık koyun da değiliz. Bu düşünceyi de kafasından kovarken, Baytar'ın sesi geldi. Poyraz arkaya döndü, hemen ayağa kalktı, ona koştu, kucakladı, geriye çekildi, tepeden tırnağa şöyle bir süzdü. Cemil kardeş, bu giyiş sana amma da yakıştı yahu. Sayende, kahvaltı yaptın mı? Arkadan Lena, yapmadı yapmadı diye bağırdı. Yalvardım, yakardım, yapmadı. Seni bekledi. Lena yemekleri hazırlamıştı. Hüsmen'in kızlarıyla anaları sofrayı çınarların altına taşıdılar. Sen bal arısından anlar mısın? Baytarım ya, ondan da anlarım. Arıların hastalıklarından da anlarım. Bizim bağda çok arımız vardı. Canım bal mı istedi? Bizim arılarımız var da, nerede? Şu tepenin güne gelen yanında. Kovanlar ne zaman kesilir? Daha çok sonbaharda. Bir bakar mısın? Belki petekler dolmuştur. Olur bakarım. Bir elek bulursak, arıları mı eleyeceksin? Yok, maske olarak kullanacağım. Yoksa kovanın kapağını açamam. Ne olur? Ne mi olur? Bütün arılar yüzüme başıma sıvanırlar. Allah göstermesin. Arıların böyle sıvanarak sokmasından çok insan ölmüştür. Allah Allah, bir yaşıma daha girdim. Sen eleği bul, görünce anlarsın. Şu arkadaki yer değirmenini gördün mü? Gördüm. İşte bu değirmenin her bir şeyi tamam. Yalnız buradaki hiç kimse yer değirmeni görmemiş. Sen onu çalıştırırsan ben de sana bir elek alırım. Şimdiye kadar hiç yer değirmeni görmedim ya, bir yolunu buluruz. Buluruz diye güldü Poyraz. Haydi tepeye çıkalım. Tepeye çıktılar, yazılı taşa sırtlarını verip oturdular. Bir süre konuşmadan yöreyi seyrettiler. Her şey çok güzeldi. Üstlerinden ak bulutlar geçiyor, gölgeleri denizin üstünden kayarak. Ne var ne yok adada? Yeni gelenler, gelip geri gidenler. Çok şey yok. 6 kızı, tek karısıyla Hüsmen geldi. Sonra küçük kabilesiyle Nişancı Veli geldi. Ben bu yaşa geldim, Nişancı Veli gibi bir adam görmedim. 3 oğlan torunu var. Askere gidip de dönmemiş 3 oğlundan. Torunlarının 3'ü de hık demiş, nişancının burnundan düşmüş. Karısı onlarla birlikte kasabaya kadar gelmiş. Kasabada yitmiş. Aramış, taramış, hanımı koydunsa bul. Nereye gitmiş? Nişancı söylemedi mi? Ağzından kaçırdı. Boşalmış, köyüne geri dönmüş. Boşalmış, köyde tek başına. Üçünün de künyesi gelmiş oğullarını bekliyormuş. Biliyorum, boş köylerde bekleyen ben de çok kadın gördüm. Hepsinin de bekledikleri oğullarının künyesi gelmişti. Oğullarının öldüğüne onları hiç kimse inandıramıyor, bir gün oğullarının dönüp geleceği inancını hiç kimse yüreklerinden söküp alamıyordu. Nişancı ne yapıyor? Hanım almaya gitmiyor mu? Hiçbir şey söylemiyor. Kendini torunlarına vermiş, yalnız onlarla uğraşıyor. Yeni geldiğinde konuşuyordu, birden kapandı. Dalgın, düşünüyor. Baytar adadan ayrıldıktan sonra çok dolaşmış, iki at eskitmiş, üçüncüsüyle de buraya dönebilmişti. Vanlıların göçü Konya'ya, Manisa'ya, İzmir'e kadar inmişti. Onları dolaştı, çok Vanlı, Muşlu, Erzurumlu, Bitlisliyle karşılaştı. Anasını, babasını, nişanlısını bir türlü bulamadı. Belki Van'a dönmüşlerdir diye düşündü. Konya'da askerden dönmüş bir kapı komşusu subayla karşılaştı. O da anasını, babasını, kardeşlerini, akrabalarını bulamamış, son umudu gitmediği Konya'daymış. Burada da bulamamış. Van'a bir daha gitmiş, orada bomboş kalmış şehirde Sophie'yi birkaç da kadın görmüş. Sophie görkemli şehrini bırakmayacağını, öleni de bekleyeceğini de ona da söylemiş. Kadınlarsa geri dönmüşler. Allahu Ekber dağından gelecek oğullarını bekliyorlarmış. Hiç yiyecekleri yokmuş. Sophie onlara yiyecek de vermiş. Yollarda çok da çocuk sürüsü, köpek sürüsü görmüşler. Çocukların da, köpeklerin de kaburgaları birbirine geçmiş, ayakta duramıyorlarmış. Batıdaki kasabaları dolaşırken yanmış, yıkılmış köyler, kasabalar, bağlar, bahçeler görmüş. İnsanlar bir deri bir kemik kalmışlar. Bozulmuş Yunan askeri kaçarken önüne gelen köyü, kasabayı yerle bir etmiş. Baytar, bu köylerin insanları açlarından ölüyorlar. Bir de göçmen mi besleyecekler diyen Batı Anadolu'dan Orta Anadolu'ya dönmüş. Bunca ay buna nasıl dayandın Sophie? Bu insansız şehir bizim şehrimiz mi Sophie? Söyle Sophie, şu kalenin burcuna çıkan yüzlerce kavalcıyı, meyciyi hep birden söyler çalarken gördün mü? Görkemli şehirleri yıkılmasın diye 72 dilde şehirlerine son ağıtlarını yakıp bağırlarına taş basıp gittiklerini de görmedin mi Sophie? Hadi gel, biz de gidelim Sophie. Bizim şehrimiz ölmüş Sophie. Ölmüş şehrin bekçileri kadınlar ve Sophie'ler. Öyle. Kadınlar hem de Sophie'ler. Sen eleği bulmadan bana yardım eder misin şu topal zabite? Ben işte aşağıdaki evlerden büyük bir ev istiyorum. Belki ne olur ne olmaz. Sizinkileri bulacaksın. Bulacağım. Sen de sizinkileri bulacaksın. Bulacağım. Haydi kalk gidelim. Belki nişancı balık tutmuş eve getirmiştir. Bak, Van şehri de şenleniyor. Kadınlar dönmüşler, oğullarını bekliyorlar. Lena gibi. İkisinin de yüreğine bir acı çöktü. İskeleye kadar konuşmadılar. İskeleye yaklaşır yaklaşmaz Lena onları karşıladı. Nişancı misafirlerimiz olduğunu biliyormuş. Erkenden balığa çıkmış, bir çuval levrek getirdi az önce. Burada çınarın altında mı istersiniz sofrayı? Burada, çınarın altında. Haydi Baytar, Lena anayı kuru odun toplamaya gidelim zeytinliğe. Zeytinliğe çabucak vardılar, birer kucak odunla döndüler. Lena onlara közde balık kızarttı. Aç kurtlar gibi yediler. Ertesi gün kasabaya gittiler, Baytar'a iki katlı büyük bir ev aldılar. Baytar'ın parası vardı, evi eksiksiz donattılar. Araya araya çok küçük, telleri yeşile boyanmış bir elek de buldular. Hemencecik de adaya döndüler. Öteberileri başta Lena el birliğiyle eve yerleştirdiler. Sonra oda oda dolaştırıp yerleştirdiklerini seyrettiler, beğendiler. Güzel, dedi Lena, her şeyi yerli yerince. Güzel, dedi Baytar, güzel, dedi Poyraz. Orada bulunan herkes güzel, dedi. Baytar, elek nerede, diye sordu Poyraz'a. Poyraz güldü, bak işte orada, duvara asılı. Baytar gitti, eleği duvardan aldı, getirdi. Başörtüsünü karyolanın üstüne koymuştu, onu da oradan aldı. Haydi gidelim Poyraz. Merdivenleri indiler, Poyraz arkasını döndü. Baksana, ev yepyeni, dedi. Hayranlıkla eve bakıyor, Baytar Poyraz'ı hiç böyle kıvanç içinde görünce mutlu oluyordu. En iyisini seçmişsin dedi. Çok da büyük. 15 kişiyi bile barındırır bu ev. İnşallah yakında ev dolacak. İnşallah dedi Baytar. Zeytinlikten yukarıya yürüdüler. Tepeye yaklaşınca kulaklarına derinden bir uğultu geldi. Yaklaştıkça uğultu büyüyordu. Arı evinin yanına gelince uğultu birden patladı. Çok mu kovan var? Çok. Oysa Poyraz adaya geldi geleli arı evine hiç bu kadar yaklaşmamıştı. Hadi şimdi eleğimizi takalım. Baytar büyük beyaz başörtüsüyle önce boynunu kulaklarını sardı. Eleği yüzüne koydu. Alttan üstten başörtüsünün uçlarıyla dolandırarak sardı. Arkaya götürerek iki ucu bağladı. Elek yüze yapışmıştı. Elekten maske yaptık. Anladın. Yüzünde arıların sokacağı açık bir yer kalmadı. Yalnız burnun kocaman dışarı çıktı çıkacak. Bir arı konmasın burnuna tellerin üstünden sokar. Sokamaz. Arının o kadar aklı olsaydı bir yıl çalışarak ürettiği balı başkasına kaptırır da kendisi aç mı kalırdı? Hırsızlar onlara da azıcık bir şeyler bırakıyorlar. Biz de bırakacak mıyız? Biz daha çok bırakacağız. Bu kovanlar bizim olsun ikimizin. Ada dolunca kıyamet kopar. Herkes baldan ister. Haklısın. Biz de hemen gider Vahap Bey'den satın alırız kovanları. Böylesi daha iyi. Hele bir kovanları açıp da bakalım. İçinde ne var ne yok. Baytar sakınarak kovanların bir adım önüne geldi. Arkasına döndü. Sen oradan biraz uzağa gider misin? Ben uzağa giderim ya senin halin duman. Nedenmiş o? Çünkü ellerin çıplak. Kovandan boşanan arılar senin ellerini davul gibi şişirmezler mi? Baytar elini gösterdi. Bunlar ne? Sol eline bir çift sarı yün eldiven vardı. Nereden buldun dedi Poyraz şaşırmıştı. Biz eski balcıyız ağam. Eldivenleri ellerine taktı, eğildi, en alttaki kovanın kapağını kolaylıkla açtı. Birkaç arı ok gibi dışarı fırladı, uçtu gitti. Kapağı yakın peteğin üstünde üst üste arılar ağır ağır dolaşıyorlardı. Petek yarı yarıya ancak dolmuştu. Kovanda üç peteklik daha yer vardı. Ancak sonbahara kadar dolardı. Biz de balı sonbahar keseriz. Ayağa kalktı, üstten de iki üç kovan açtı. Baytar bu kovanlar da attaki kovan gibiydi. Kapakları kapattı. Bu kovanların hepsi bir adamınmış. Kovanların hepsini bir günde kesmişler. Satın alalım mı? Alalım dedi Baytar. Petekler süt beyaz. En küçük bir leke yok. Arılar çok sağlıklı. Biz satın alalım da adalılara da baldan veririz. Veririz dedi Baytar. Sağlıklı genç arılar. Birkaç gün sonra kasabaya iner arıları satın alırız. Saysana kaç kovan var? Baytar arı evinin dört bir yanını dönerek üst üste uzatılmış kovanların hepsini saydı. Tamam dedi. Tam 121 kovan. Sen baytar değil misin? Arılar hayvan değil mi? Arılar böcek. Arıların da hastalıklarından anlar mısın? Anlarım. Al sana bir iş. Bu arılar senin olacak. Bakarsın. Az daha aralarında senin olacak, benim olacak, ikimizin de olacak diye bir tartışma çıkacak, tatsızlık olacaktı. Baytar bunu çaktı. Doğru. Bana güzel bir iş çıktı. Bir de arı doktorluğu. Kızma dedi Poyraz. Küçük iş mi arı doktorluğu? Keşke ada büyük olsa da bin kovanlık bir arı. Kıyılar da uzak. Kıyılar birkaç kilometre daha yakın olsaydı birkaç evi değil bir köyü geçindirdi bu adadaki arıcılık. Deneriz. Belki bu durumda da senin dediğin gibi olur. Kıyılar o kadar da uzak değil. Uzak. Arılar bu kadar yolu gidip dönemez. Belki adanın çiçekleri 200, 300, 500 kovan arıya yetebilir. Burada yer gök çiçek. Doğru, yer gök çiçek. Belki bu yıl kovanların çoğu oğul verir. İşte o zaman kovanlarımız daha da çoğalır. Çoğalacak dedi Poyraz. Bak, bahar çoktan geldi geçti bile. Bak, ada daha ağzına kadar çiçekle dolu. Burada denizi bile çiçek açıyor. Gel sana ne göstereceğim. Elinden tuttu, arı uğultularını daha kulaklarında çadıdağa indiler. Poyraz bir çalı kümesinin önünde diz çöktü. Çalının dallarını kaldırdı, köklerine baktı. Gel diye çağırdı. Gel de yanıma diz çök. Gel de şu çalının altına bak. Ne kadar çok, ne kadar çok. Coşkuyla ayağa kalktı. Baytar elinden tuttu. Onunla birlikte diz çöktü. Baytar onu hiç böyle görmemişti. Coşkusu, sevinci bedeninin her bir yerinden taşıyordu. Eğil de bak, mor menekşe. Gerçek, boynu eğri mor menekşe. Baytar onun kaldırdığı çalıların altına başını soktu. Çalının dibine taptaze mavi ipiltiler serilmişti. Bir buğu gibi başının yöresini alan menekşe kokusu bir an onun başını döndürdü. Bir süre sonra başını kaldırdı, çalıların altından çıkardı. "Demek bu?" diye sordu. "Boyun eğri mor menekşe dedikleri, türkülerde geçen demek bu." "Bu," dedi ayağa kalkan Poyraz. Mutluluktan uçuyordu. "İşte bu ada böyle arkadaş. Varsın gelmesinler, daha iyi." "Gelmesinler," diye meydan okudu Baytar. "Adamızdaki insanlar bize yeter de artar bile. Karınca Adası prensliği kuracak değiliz ya." "Değiliz," dedi Poyraz. "Yarın öbür gün kasabadan döndükten sonra bu çalılıkların altını bir koklarız." Tam öğleyin, güneş tepedeyken, ince ılık yerlere serken, neredeyse bütün adayı yoğun bir menekşe kokusu alır. Birkaç çalının önünde daha diz çöküp menekşeleri kokladılar. Kokular azalmıştı ya, gene de hafiften başlarını döndürüyordu. İskeleye geldiler. Daha kendilerine gelememişler, mest olmuşlar, kokular, sevinçler, mutluluklar içinde yüzüyorlardı. "Bak Baytar, iskelenin üstünde bir takım insanlar var. Teknenin içindeki Kadri kaptan değil mi?" "İyi bildin, teknenin içindeki Kadri kaptan. İskelenin üstündekiler de..." Kadri kaptan onları görünce tekneden atladı, yanlarına kadar koştu soluk soluğa. "Bunlar Girit muhacirleri," dedi. "Ellerinde de evlerinin tapusu, evlerinin hangi ev olduğunu Vasili bilir." Hep birlikte çınarların altına yürüdüler. "İşte bu efendi, adamızın kaptanı, reisi. Bu da yeni geldi, arkadaşı Baytar Efendi. Poyraz reis, Baytar Efendi'ye bir ev aldı ki, değil bu adada, hiçbir adada, kasabada, şehirde böyle ev bulamazsın. Bizim evimiz hangisi?" diye tapuyu Poyraz'a uzattı yaşlı adam. "Onu biz bilmeyiz, Vasili bilir." "Vasili bilir," dedi Poyraz. "Buyurun, şuraya sedirin üstüne. Hoş geldiniz." "Hoş bulduk. Buyurun oturun, Baytar da." "Hoş geldiniz," dedi. Yorgun, utangaç, yılgın çınarların altına çöktüler. Yorgunluktan gözleri kapanıyor, dik duramıyorlardı. Poyraz'la Baytar Cemil'in arasına oturan, yeşil gözlü, kırçıl sakallı, uzun boylu yaşlı adam gözlerini oradakilerin gözlerine dikti, her birinin üstünde uzun uzun durarak baktı. Öndeki kırmızı kuşaklı, şalvarlı, ipek mintanlı adam, "Bizler Girit'ten geldik. Biz adadan ayrılırken köylülerimiz, kasabalılarımız hep arkamızdan ağladılar. Bizi göndermek istemediler ya, hükümet dinlemedi." Vapur küçük, eski, çürük bir vapurdu. En ince bir dalgada bile her bir yanından çatırtılar geliyordu. Ağzına kadar göçmenlerle doluydu. Yolda sıtmadan, ishalden çok çocuk, çok yaşlı öldü. Genç kızlardan, delikanlılardan da ölen oldu. Ölenleri törenle denize attılar. İmam, "Denizin topraktan hiçbir farkı yok," dedi. "Denizdekilerin de ruhu, topraktakilerin ruhu gibi göklere uçar, orada yaşarlar. Karada ölenleri toprağa gömerler, denizde ölenleri de suya gömerler. Topraktakileri yılanlar, çıyanlar, böcekler yerler, denize gömülenleri de balıklar." Son üç günde yiyecekleri tükendi. İzmir'de karaya ayak basar basmaz çeşmelere koştular. Önce hastalara su verdiler, ardından çocuklar, yaşlılar su içtiler, sonra da ötekiler. Birkaç ay içinde Girit'ten İzmir rıhtımına gelen göçmenler yolda çok zayiat vermişlerdi. Vapurda ağlamayanlar karaya ayak basar basmaz hemencecik hep bir ağızdan hüngür demeye başlıyorlardı. Ağıt faslı bittikten sonradır ki yöreye şaşkınlıkla bakıyorlardı. İzmirliler onlarla konuşmaya çalışıyor, göçmenler karşılık veremiyorlardı. Bir kısmı da Türkçe bilmiyordu. Göçmenler uzun bir süre İzmir'de bekletildikten sonra Anadolu'ya dağıtılıyorlardı. Giritliler geç gelmişlerdi. Daha önce Yunanistan'dan gelenlerin karınca kararınca bir kısmı mesleklerine göre Rum, Ermeni köylerine yerleştirilmişlerdi. Girit'ten gelenlerin bir kısmı İzmir yörelerine, bozulmuş Yunan askerlerinin yakıp yıktıkları köylere yerleştirildiler. Bu köylerde yaşamanın mümkünü yoktu. Herkes dağıldı. Birer ikişer şehirlere, kasabalara yerleştiler. 5 kasaba, 9 köy dolaştık. Bağlarda, tütünde, pamukta çalıştık. Hem karnımız doydu, hem de biraz para biriktirdik. Yorgan, döşek, kapkacak, çamaşırlar, giyitler, ayakkabılar aldık. Sonunda yerleşecek bir yer, başımızı sokacak bir ev bulamadık. Bu adayı söylediler. Biz de geldik. Buradan bir ev verdiler, biz de işte buradayız. Tapuları Poyraz Musa'ya uzattılar. İşte bu evler. Poyraz, Vasili Balık'ta, yakında gelir, sizi hoş geldiniz, başımız üstünde yeriniz var. Vasili bu adalı, evlerinizi size gösterir. Önde oturan kırmızı kuşaklı, kırmızı gür bıyıklı uzun adam ayağa fırladı, sağ elini göğsüne bastırdı. Zatınızın da hepinizin de bizim başımızın üstünde yeriniz var, dedi, yerine geri oturdu. Vasili gelince kimlerin evini size yazmışlar o bilir, o bu adanın yerlisi. Olur olur olur, başımızın üstünde, hoş bulduk. Yaşlı adam gene sağ elini göğsüne götürdü. Hoş bulduk, bizi berhudare kıldınız. Kadri kaptan, buyur Poyraz reis. Arkadaşlara yardım et de teknenin öteberilerini iskelenin üzerine alsınlar. Baş üstüne Poyraz reis. Kalktı iskeleye yürüdü, arkasından da ötekiler. Oraya tahtaların üstüne, az sonra Vasili gelir. Vasili, ikindi üstü geldi. Şaşkınlıkla gelen göçmenlere baktı, hemen kayığını kumların üstüne çekti, Poyraz'ın yanına gitti. Bunlar Giritli göçmenleri, dedi Poyraz. Tapuları ellerinde, git de göster evlerini. Vasili tekneden yataklarını, yorganlarını, kapkacaklarını dışarıya çıkaranların yanına gitti. Gelin buraya, dedi. Sizi evlerinizi göstereyim de önce temizleyin. Ben Vasili, dedi. Ardından da Rumca konuşarak evlere yürüdüler. Vasili herkesin evini elindeki tapulara okuyarak gösterdi. Evler yan yanaydı. Yeni, büyük, güzel evlerdi. Vasili'nin de yardımıyla öteberileri evlere taşımaya başladılar. Hüsmen de, nişancı Veli de çıkıp geldiler. Onlar da taşıma işine koyuldular. Öteberilerin içinde 3 tane çok güzel serve ağacından işlemeli sandık ilk bakışta gözü alıyordu. Kızlar sandıklarını kendileri taşıdılar. Bu kadar yolculuktan, oradan oraya sürüklendikten sonra bile sandıklarda küçük bir çizik bile yoktu. Böyle sandıklar ancak saraylarda olabilirdi. Sedirin öbür ucundaki kadınlar, çocuklar, genç kızlar da öteberileri evlere yerleştirmek için kalktılar. Kırmızı kuşaklı yaşlı adam da Poyrazların yanına geldi. Ayağa kalkarak ona saygıyla karşıladılar. Yaşlı adamın gözleri yaşardı. Otururken, ''Bu kadar itilip kakıldıktan sonra sizin gibi insanlarla karşılaşmak ne iyi!'' dedi. ''Sizin gibi nur yüzlü bir insanı da görmek bizim için ne bahtiyarlık! Allah sizi bahtiyar kılsın oğullar! Allah kimseyi de gördüğünden geriye bırak koymasın!'' Yaşlı adam çok kederlenmişti. ''Dokunsan ağlayacak!'' Poyraz Musa, yaşlı adamı daha çok üzmemek için konuyu değiştirmek istedi. Sandıklar, dedi. Onlar öyle ne güzel sandıklar. Böyle sandıklar herhalde ancak saraylarda bulunur. Sizin Girit'te ne güzel sandıklar yaparlarmış. Bunlar çok eski sandıklar. Bunlar Girit değil. Edirne işi. Girit'te değil. Hiçbir yerde, hiçbir usta sandığın bu kadar güzelini yapamaz. Demek Edirne işi. Yaşlı adam utanarak, sıkılarak, yutkunarak, bizim Girit'in beyleri böyle sandıklarını Edirne'deki baş ustalara ısmarlarlar, aylar sonra da bu sandıklar elimize ulaşırdı. Bu sandıklar kızlara, ninelerinden kaldı. Kızlar buraya ayak basar basmaz. Yaşlı adamın sesi karıncalandı, boğazına bir yumruk geldi, tıkandı. Başını önüne eğdi, dudakları büzüldü. Bir süre öyle kaldı. Başını kaldırdığında, kırışık içindeki yüzü gerilmiş, örümcek ağı gibi olmuştu. Ah, dedi, içini çekti. Allah kimseyi vatanından etmesin. Biz böyle olacak insanlar mıydık? Allah kimseyi gördüğünden geriye koymasın. Biz buraya gönderilirken komşularımız bize dediler ki, hiç korkmayın, yakında geriye döneceksiniz. Bu çok büyük bir haksızlık. Bu insanlığa yakışmaz. Buna düpedüz sürgünlük derler. Buna işkence, buna zulüm derler. Biz yakında Girit'imize döneceğiz. Kızlar daha sandıklarını açmadılar. Ben de onlara sandıklarınızı açın demeyeceğim. Girit'e dönünce açacaklar. Ben onlara dönmeyeceğiz, sandığınızı açın diye nasıl derim? Dersem bile açmazlar. Son umutları da tükenince belki açarlar. Belki de ölünceye kadar hiç açmazlar. Allah kimseyi yurdundan, yuvasından etmesin. Bir insanı yurdundan koparmak, o insanın yüreğini koparmaktan daha çok acı veriyor. Yaşlı adam bir hüzün heykeli gibi ayağa kalktı. Bir iki adım attı, geriye döndü. Bundan sonra artık ninelerinden, torunlarına böyle sandıklar kalmayacak. Allah sizden razı olsun. Bu gurbet elde beni bahtiyar kıldınız. Daha gençsiniz. Allah sizi de o kendi güzel, insanı güzel yurdunuza kavuştursun. Poyraz da Baytar ayağa kalkmışlar, yaşlı adamı uğurluyorlardı. Sağ elleri yüreklerinin üstündeydi. O uzun boylu, kırmızı kuşaklı genç adam geldi. Yaşlı adamın koluna girdi, aldığı yeni eve götürdü. Poyraz'la Baytar, kendiliğinden onların arkasından yürüdüler. Birkaç adım sonra da durdular. Elleri daha yüreklerinin üstündeydi. Çınarların altına döndüler. Bir süre ağızlarını açıp konuşmadılar. Vasili gelip de, ''Balıkları temizledim, öyle çok balık tutmuşum ki. Temizlemekten belim bıkınım kırıldı. Ne zaman ateşi yakayım, zeytin odunları hazır mı? Hem de kuru odunlar.'' deyince kendilerine geldiler. Yaşlı, kırçıl sakallı adam onları çok etkilemişti. Görmüş, geçirmiş bir adama benziyordu. ''Misafirler,'' dedi Poyraz. ''Yorulmuşlardır, acıkmışlardır, uzak yollardan gelmişler.'' Eli gene yüreğinin üstündeydi. Vasili tanıdı tanıyalı Poyraz'ın sesini hiç böyle bitkin, üzüntülü, küskün, kırgın duymamıştı. Ne oldu bu adama diye düşündü, yanlarından uzaklaştı. Bu adamın yüreği de kelebek kanadı gibi bir yel fiselese örseleniyor. Vasili odunları üst üste koydu, ocağı hazırladı. Ötekiler daha yan yana sedirin üstüne yumulmuş, çenelerini göğüslerine dayamışlar, birbirlerinin yüzlerine bakamıyorlardı. Vasili hışımla onlara yürüdü. ''Ne oluyor size be?'' diye bağırdı. ''Balıkları temizledim, tuzladım, ateşi yakayım mı?'' diye öfkeyle sordu. Poyraz başını kaldırdı, acı acı gülümseyerek ''Yak!'' dedi, ''Yak!'' Aklından da amele taburu geçti ve Dumlupınar Ovası'nda serili kalmış on binlerce asker ölüsünün kokusu. Kokudan ölen amele taburu askerleri. Kim bilir Vasili ne güçlü bir insanmış ki günlerce sırtında ölü taşımış da kokudan ölmemiş. Rum amele taburu askerlerinden, sırtlarındaki ölü kokusundan delirmeyenler, kokulardan sapır sapır dökülmüşler. Az bir sürede zeytin odunları tutuştu. Gür yalımlar savruldu. Büyük bir yığın köz oluştu. Vasili uzun bir değnekle közleri serdi. Bu arada Lena, Melek Hatun, Sabiha da gelmişlerdi. Sofrayı geniş bir hasırın üstüne serdiler. Nereden bulmuşlarsa yufka ekmek de bulmuşlardı. Pişen balıkların yarısını evlerdeki kadınlara, çocuklara gönderdiler. Öbür yarısını da sofradakilerin önüne koydular. Yeni gelenler kurt gibi yiyorlardı. Poyraz ne kadar çok acıkmışlar diye aklından geçirdi. Lokmaları çiğnemeden yutuyorlar. İyi ki bol bolamadı, yetecek kadar da balık getirdi Vasili. Çok düşünceliydi. Önündeki sahanı aldı, ayağa kalktı, közlerin üstünden nar gibi kızarmış birkaç balık aldı, elindeki büyük sahana koydu, Giritlilerin evlerine doğru hızla yürüdü. Poyraz'ı böyle görünce Vasili de kalktı, elindeki sahanı o da balıkla doldurdu, sofradan yufka da aldı, Poyraz'ın ardına düştü. Yaşlı kişi hangi evde Vasili? Vasili evi gösterdi, girdiler, yaşlı adam salonun köşesine, ocaklığın yanına bir hasır koymuş, yer sofrasının başına oturmuştu. Onları görünce ayağa kalktı. Poyraz, ''Estağfurullah beyim'' dedi, ''Rica ederim oturunuz.'' Kolundan tuttu, oturttu. Yaşlı adam gene kalktığı yere bağdaş kurdu. ''Çok yordular bizi oğul'' dedi. ''Biliyorum, çok yoruldunuz. Bunların yaptıkları ne Allah'a ne insanlığa sınar. Bizi de perişan ettiler, insanlıktan çıkardılar, ocağımızı söndürdüler.'' Lena bir büyük sahanda birkaç levrek, bir sürahi su, 2-3 tas getirdi, sofranın ortasına koydu. ''Çok balık var, daha ne kadar isterseniz, alır getiririm, size taze ekmek de getireyim.'' diye çıktı. Poyraz, ''Sağ ol Lena ana.'' Lena gittikten sonra Poyraz, Lena'yı anlattı yaşlı adama. Bir yandan Vasili Rumca konuşuyordu. Yemek boyunca ağzını bıçaklar açmayan yaşlı adam, ''Şu ellerimi yıkayayım da geleyim.'' diyerek ayağa kalktı. Vasili de onunla birlikte kalktı, koluna girdi. Önce yaşlı adam çeşmede ellerini pembe bir kokulu sabunlu köpürterek yıkadı, ardından da Vasili çabucak. Gene Vasili yaşlı adamın koluna girdi, eve yollandılar. Yaşlı adamın yüzü ısınmıştı. Poyraz Musa onları ayağa kalkarak karşıladı, kendi evine çağırdı. ''Hadi gidelim'' dedi yaşlı adam. Poyraz onu koltuğa oturttu, Vasili ile kendi de karşısına sedire oturdular. Yaşlı adam mutlu, aydınlık güldü. Bir adadan başka bir adaya. Poyrazlı Vasili yine güldüler. Bizim ada da avuç içi kadar, sizin ada bir memleket. Ah dedi yaşlı adam, hemen de sözü değiştirdi. Benim adımı bilmiyorsunuz değil mi? Kimse de size söylemedi, biliyorum. Bana hep A derler. Benim adım Musa Kazım. Seninkinin Poyraz'ı var, Poyraz Musa, bu da Vasili, o da Lena. Hep birden gülüştüler. Ağa doluydu. Boşaltacak iki akıllı, okumuş delikanlı da bulmuştu. Soluksuz anlatmaya başladı. Girit'in taşından, toprağından, güzelliğinden, insanların iyiliğinden, savaştan, göçten söz ediyordu da bir cümlecik olsun kendinden konuşmuyordu. Kızların anaları yolda ölmüştü. Bunu ağzından kaçırdı. Bu yüzden de bir süre sustu. Biz çabucak geriye döneceğiz. İyi ki bu adayı, iyi ki sizin gibi iyi insanları bulduk. Girit'te benim bir arkadaşım vardı. Kardeş gibiydik. Bütün Yunanistan'da, Avrupa'da çok ünlüydü. Bizim Anadolu'ya, Anadolu'daki Rumların da Yunanistan'a sürgün edileceğini duymuş, sabah sabah bizim konağa geldi, ateş püskürüyordu. Olamaz, böyle bir canavarlık olamaz diyordu. İnsanlar 500 yıllık, 1000 yıllık topraklarından zorla koparılıp da nasıl sürgün edilirler? Bunu insan yüreği taşıyan hiçbir insan kabul edemez. Ve Lozan'da bütün Avrupa bunu kabul etti. Ve kimse gelip de hiçbir kimseye sen yurdundan ayrılıp Anadolu'ya gidecek misin, sen Yunanistan'ı istiyor musun demedi. Ve perperişan, aç susuz yağmur altında çarkıt miadını doldurmuş vapurlara bindirdiler ve onları Yunanistan'ın kıraç dağ yamaçlarına, Anadolu'nun sıtmalı ovalarına indirdiler. Bu bir çılgınlıktı. İnsanlara sorsalar, belki hepsi topraklarından kopmayı kabul edeceklerdi, belki yarısı kabul etmeyecekti, belki 10 kişi. Böyle güzel bir adayı, sizin gibi insanları Allah bize buldurdu. Çok geçmeden Avrupa yeni kanun çıkaracak, biz de geriye döneceğiz. Belki de aramızdan dönmek istemeyenler de çıkacak. Onlar da varsın kalsınlar burada. Buradan giden Rumlara gelince, belki onların çoğu, belki de hepsi döner. Gördüğüm Yunanistan'a gelen göçmenlerin çoğu, ah yurdumuz diye ağlaşıyorlardı. Vasili, doğru dedi, onlar ağlaşırlar, hele bir yerleşsinler, hepsi geriye döner. Atık alan Üsküdar'ı geçti dedi Poyraz, der demez de pişman olduğu dudaklarını ısırdı. Musa Kazım Ağa Efendi onu duymazlıktan geldi. Ben Girit'te, söylemesi ayıp, Rum'u olsun, Müslüman'ı olsun çok severlerdi. Arap atı ve Girit kırması atların en güzellerini her zaman ben yetiştirdim. Ben yalnız Girit'in değil, bütün Yunanistan'ın en güzel atlarını yetiştirmişim. Bütün generaller, çiftlik sahipleri, İngiliz lordları hep benim atlarıma hayrandı. Vasili dayanamadı, sordu. Ne oldu atlara? Hiçbir şeyimi satmadım. Ne çiftliğimi, ne konağımı, ne de atlarımı, ne de büyükbaş, küçükbaş hayvanlarımı sattım. Dostlarıma emanet ettim. Dönünce elimle koymuş gibi her şeyi yerli yerince bulurum. Çiftliğime, mallarıma benden iyi bakarlar. Çok uzun sürmez dedi. Benim general arkadaş, bu adada çok güzel bir yere benziyor. Çok güzeldir dedi Poyraz coşkuyla. Dünya cennetidir bizim adamız. Sen de yurduna erken olsun, geç olsun gideceğin zamana kadar bu ada seni başının tacı edecektir. Sağ olun yavrularım, berhudar olun. Gideceğim ya, gidemezsen bile şu kıyılardan bir yerden bir çiftlik alırım. Varsın küçük olsun. Burada da yeni soylu kısrakları soylu atlarla aşılar, yeni bir at türü yetiştiririm ki Osmanlı'nın ve hem de dünyanın parmağı ağzında kalır. Olur dedi Poyraz kurularak güvenli bir sesle. Bu aklıma yattı. Bu bir icabına bakarız. Sen yeter ki iste. Musa Kazım Ağa Efendi'nin yüzü sarardı. Gerçek mi söylediğin Poyraz Efendi oğlum? Gerçek efendim. Demek şu yakınlarda deniz kıyısında bir çiftlik kurup at yetiştireceğiz öyle mi? Gerçek dedi Poyraz gene o güvenli sesiyle. Gerçek. Biz de atları çok severiz. Biz Çerkeziz. Bizim de işimiz gücümüz atlardır. Biliyorum diye ağız dolusu mutlu güldü Kazım Efendi. Çerkezler dünyanın her yerinde soylu atlarıyla ünlüdürler. Efendim ben de şu karşı kıyılara bir köy biliyorum. Köylüler gidince orası kimse beğenmeyip oturmadı. Orada çok derin bir koyak, koyağın önünde de büyüyecek bir düzlük var. Atçılığa çok uygun. Dedem Vasili de atçıymış. Birkaç sözcükle dedesinin macerasını anlattı. Musa Kazım Efendi bir anda canlandı. Güzel konuşuyordu. Az önceki yorgun, bitkin halinden hemen hiçbir şey kalmamıştı. Atları, at soylarını, at renklerini anlatmaya başladı. Her don, atın ayrı ayrı biçimleri, huyları vardı. Örneğin doru at üstündeki insana hemen uyar. Onunla bütünleşir. O üzüntülüyse üzüntülü olur. Sevinçliyse sevinir. Yaralıysa, eğerden düşmüşse başını bekler, kişniyerek yöreden yardım ister. Kıratlar, demir kırlar başlarına buyruktur. Kişiliklerine düşkündür, inatçıdırlar. Kolay kolay güçleri yettiğince önlerine kimseyi geçirmezler. Abeş atlar, zaten Abeş donlu at binde bir çıkar, bin yıllıkken bir sürede ancak bir iki tane. Huyları değişkendir al atlar, atların şahıdır. Büyük İskender'in atı da aldı. Yağız derler ya, doğru değil, aldı. Kazım Efendi kendinden geçmiş, yöresini, dinleyicilerini unutmuş, atlar üstüne neler neler anlatmıyordu. Karanlık basıyordu ki kendine geldi, sesini kip diye kesti. Yanına yöresine bir baktı ki çocuklar herkes yere tabanın tahtaların üstüne çökmüşler, kendisini dinliyorlar. Buna çok sevindi, içi gene aydınlandı, ayağa kalktı. Boyraz da ayağa kalktı, koluna girdi. Ötekiler de ayağa kalktılar, onunla merdiveni indiler. Bu sırada Lena önlerini kesti. Gitme, dedi. Sana çok güzel yemekler yaptım. Karnını doyur da öyle git. Allah beni yurduma kavuşturdu bu yaşımda. Allah seni de yurduna kavuşturacak, er ya da geç. Senin evine de yemeklerimden götürdüm. Kızlara, bize gelin dedim, gelmediler. Poyraz Musa, Kazım Ağa'yı geriye döndürdü. Lena anayı kırmak olmaz, o bütün adanın sevgili anasıdır. Öteki koluna da Melek Hatun girdi. Bana da Melek derler, bak şu karşı dağdan olurum. O dağa bizler Bin Pınarlı Kaz Dağı, Rumlar İda Dağı derler. Hoş geldin, sefalar getirdin, Musa Kazım Efendimiz. Bizim de o Bin Pınarlı Dağ'daki pirimizin adı Musa Kazım Ağa Efendidir, Seyit'tir. Merdiveni çıktılar, Kazım Efendi gene koltuğuna oturdu. Sohbet daha koyulaştı. Şimdi konuları Bin Pınarlı İda Dağı'ydı. Onlar evlerine yerleştiler. Çok az şeye gereksinimleri vardı. Poyraz onlara salt birer çinko kova, birer de büyük su küpü getirdi kasabadan. Üçüncü gün Musa Kazım Efendi gece yarısına kadar adalılarla oturdu. Sevinçten taşan alçak gönüllü bir insandı. Eski sevinci bu insanlar arasında bir daha depreşti. Hem konuşuyor hem de durmadan gülüyordu. Yüreği sevinç kaynağı olan kişiler her zaman ne kadar kötü durumlarda kalırlarsa kalsınlar, hiçbir şey olmamış gibi sıcacık konuşurlar, hem de bir sevgi seline kapılıp ağız dolusu gülerler. Musa Kazım Efendi o gece deliksiz bir uyku çekti. Kalktı, odasından dışarı çıktı. Büyük kız salona tezgahını kuruyor, küçük kız da omuzunda havlusu, elinde kokulu pembe sabunu çeşmeye gidiyordu. Kızım, sana yardım edeyim mi? Yok baba, ben kurarım, sen yorulma. Çok iyi insanlar, öyle değil mi kızım? Ne iyi ki bu adaya düştük. Çok iyi insanlar baba. İyi ki bu adaya. Kız babasının başına bir hal gelecek diye korkuyordu. Bu sabah babasını böyle sevinçli görünce içi ısındı. Babası bu insanlar içinde sevincini yitirmeden, Girit'e kadar, burada bir yıl ya da iki yılda kalsa özlemden ölmeden, hem de mutlu yurduna kavuşabilirdi. O zamana kadar kendi de sandığını açmayacak, kız kardeşi de. Babaları da onların bu tutumlarından dolayı mutlu olacak ve umudunu taze tutacaktı. Kolay gelsin kızım. Sağ ol baba. Dışarıya çıktı, çınarların altına gitmeli. Canı bu sabah o kadar Poyraz'la karşılaşmak istiyordu ki, derinden bir sevgi duydu. Onurlu, vakur bir kişilik. Böyle bir oğlunun olmasını isterdi. Zehra da dünya güzeli, yüreği de öyle iyilik, öyle cömertlikle dolu bir kızdı ki. Çok güzeldir. Sarı saçlar, duru, büyük, derin mavi gözler, uzun, ince yapısı, uzun boynu. Anası da bu yaştayken bu kadar güzeldi. Girit'in en güzel kızı diye ün salmıştı. Çınarın altına oturdu, gözlerini denize dikti. Aydınlık deniz içini yudu arıttı. Evlerden yana bakmıyordu. Poyraz onu beklediğini bilmesin diye. Beklemesi uzun sürmedi. Omuzuna bir elin değdiğini duyumsadı, başını çevirdi, Poyraz'ı gördü. Sevincini belli etmemek elinden gelmedi. Yüzü güldü, ayağa fırladı. Estağfurullah efendim, rahatsız olmayın. Size iyi bir haberim var. Elinden tuttu, sedire oturdular. Bizim burada bir baytar var, adı Cemil. Biz ona baytar deriz. Sarıkamış'ta, Rus cephesinde çarpışmış. Sizin at yetiştiriciliğinizi ona anlatınca çok sevindi. Şimdi gelecek, derken baytar köşeden çıktı. Baytar onlara doğru hızla geldi, eğildi, Musa Kazım Ağa'nın elini öptü. Musa Kazım Ağa Efendi kıvanç duydu. Biraz sonra da evinin kapısında Melek Hatun gözüktü. Elindeki tepsinin üstünde bakır bir cezve, 3 fincanda geliyordu. Tepsiyi masanın üstüne koyan hatun, Musa Kazım Ağa Efendi'nin önünde diz çöküp niyazda bulundu. Ağa Efendi de onun elini öptü. Poyraz'la Baytar bundan bir şey anlamadılar. Melek Hatun kalktı, kahveleri dağıttı. Orada el kavuşturup divan durdu. Musa Kazım Ağa Efendi, "Gel, şöyle yanımda otur," dedi. Melek Hatun geldi, sağ başına oturdu. Baytar, Musa Kazım Efendi'ye döndü. "Adamızı ve bizi şereflendirdiniz," dedi. "Estağfurullah evladım, siz de zabit misiniz?" "Zabitim efendim." "Ne kadar da gençsiniz." "O kadar değil efendim." "Nerede çarpıştınız?" "Rus cephesinde." Poyraz'a döndü. "Siz de zabittiniz değil mi?" "Zabitim efendim. Rus cephesinde ve Urfa'da İstiklal Harbi'nde." "Ne kadar çok gençsiniz. Sizi askere çocuk yaşlarında aldılar öyle mi?" "Çocuk yaşlarımızda efendim. Bizim kurağımızın adı da..." "Kuraların adı da mı var sizin memlekette?" "Sadece bizim kurağının adı var. Vay anam kurağısı." "O da ne demek? O kadar küçüğüz ki hepimiz vay anam diyerek ağlayarak ayrıldık evimizden. Adımız da böyle kaldı. Geriye çok azımız döndük. Bütün Anadolu daha üstümüze çıkılarak türkülerle, ağıtlarla inliyor." "Vah vah," dedi Kazım Ağa Efendi. "Vah vah demek Osmanlı'da hiç asker kalmamış. Kalanımız da Yunan'la savaştık." "Vah vah." Kazım Ağa Efendi çok üzüldü. Melek Hatun, "Benimkisi Çanakkale'de toz oldu, havaya uçtu," diyecekti, vazgeçti. Onun yerine, "Binpınarlı kazdağında da hiç delikanlı kalmadı. Bütün atlar da öldü." "Niçin öldü atlar?" diye heyecanlandı Kazım Ağa Efendi. "Ne oldu atlara?" "Bütün Binpınarlı kazdağının atları bakımsızlıktan, bir de açlıktan öldü. Bakım olmayınca hiç atlar yaşar mı? Çoğu salgında yitti atların." "Vah vah," dedi gene Kazım Ağa Efendi. "Çok mu güzel atlardı? Hepsi de soylu muydu?" Melek Hatun Ağa Efendi'yi üzdüğünü anladı, sustu, ancak başıyla bir evet yaptı. "Efendim, sizin bir at yetiştiricisi olduğunuzu öğrenince çok bahtiyar oldum. Ben de çocukluğumdan beri hep at yetiştiricisi olmak istedim. O yüzden de baytar oldum. Sizi duyunca sevincimden bu gece gözlerime uyku girmedi. Ben de bu adaya gelmekle, sizleri görmekle bahtiyar oldum. Poyraz Bey oğlumuzla konuştuk. Belki bir at çiftliği kurarız. Kurarız da dünyaya soylu atlar salarız. Ve hem de kanatlı. Duydum ki Anadolu'da soylu atlar yetişirmiş. Urfa'da, Kilikya'da. Buralarda da yetişir biliyorum. Biliyorum, atlar Akdeniz'de gelişmiş. İşte şimdiki gibi kanatlı hale gelmiştir. Buraya yakın bir kıyıda çiftlik kuracak bir yer varmış." Onlar konuşmalara dalmışken Vasili sessizce gelmiş sedire çökmüştü. "Karşı kıyılarda bir değil, belki 100 tane çiftlik kurulacak yer var. Benim dediğim yer." Eliyle gösterdi. "İşte şurada. Orada köy yeri derler ya, köy möy yok ama çok güzel bir yer. Bir çiftlik kuracak bir şeyler getirdik. Biz hemen yeri satın alır, çiftliği kurarız. Ben Girit'e geri dönersem o zaman siz çiftliği işletir, atları siz yetiştirir misiniz?" "Biz atlardan hiçbir şey anlamayız," dedi Poyraz. "Ben ata binmekten başka bir şey yapamam. Soylu Arap atını da uzun yaylada bir Türkmen beyine verdim de geldim. Gözüm bu adaya yerleşmekteydi. Çok şükür yerleştim. Çok şükür adaya sizin gibi insanlar da geldi. Hepimizi bahtiyar kıldınız." Poyraz bu sözleri söylerken gözlerini de Kazım Ağa Efendi'nin gözlerine dikti. "İçimizde Baytar Efendi de var. Ondan daha iyi atçılıktan kim anlar?" Ötede deniz kıyısında Musa Kazım Ağa Efendi'nin büyük kızı gözükünce başları o yana çevrildi. Kız, çınarın altındakilerin kendisiyle ilgilendiklerini görünce oraya yöneldi. Yeşil bir fistan giyinmiş, beline altın bir kemer, kulaklarına inci küpeler takmıştı. Çınarın altına geldi, durdu. Gözlerini teker teker oradakilerin üstünde dolaştırdı. Poyraz'a gelince durdu. Göz göze geldiler. Zehra gözlerini kaçırmadı. Mavi, iri, derin gözleri parlıyor, yumuşak kadife gibi bakışıyorlardı. Musa Kazım Ağa Efendi, "Otursana kızım, bak, sana ne güzel haberlerim var. Bir çiftlik kurup memleketteki gibi at yetiştireceğiz," dedi. "Ne güzel baba, hepimiz için iyi olacak. Gene atlarımız dünyanın her yerinde koşularda birinci gelecek. Ne güzel. Otursana kızım." "Oturamam baba, tezgahımı çalıştım, çabaladım, bir türlü kuramadım." Poyraz ayağa kalktı. Bizim köyde de tezgahlar kurulurdu. Belki ben kurarım. Zehra ikirciklendi. Yüzü belli belirsiz kızardı. Zehra, hadi gidin Poyraz reiste. İnşallah tezgahı kurarsınız. Zehra daha olduğu yerde durup kalmıştı. Poyraz'ın önüne düştü. Üst kata çıktılar. Tezgah kurulmuştu. Poyraz şaşırmadı. Üstünde de çok durmadı. Zehra'nın her iki yanağında da birer gamzesi vardı. Kız güldükçe gamzeler daha çukurlaşıyor, yüzü güzelleştiriyor, yüz büyüleyici bir hal alıyordu. Poyraz hiç farkında olmadan durmuş ona bakıyor, baktıkça bakmaya doyamıyordu. Allah övmüş de yaratmış diye içinden geçiriyordu. Boyuna yineliyordu. Allah övmüş de, övmüş de yaratmış, övmüş de. Yün, ip, iplik bir şeyler gerekecek mi? Konuşurken yere bakıyor, yüreği titriyordu. Gerektiğinde sana söylerim, iyi reis. Poyraz fazla dayanamadı, eli ayağı boşanmış aşağı indi. Ne oluyor bana, ne oluyor hay Allah'ım? Yüreğinin titremesini durduramıyordu. Biraz sonra öteki kız da geldi, Melek Hatun'un yanına oturdu. Babası ona Melek Hatun'un yabancı olmadığını, ona her zaman güvenebileceklerini söylemişti. O da bir Ali dostu, mutlu yolun yolcusuydu. Kızlar her şeyi anlamışlardı. Melek Hatun hiç de yaşlı sayılmazdı. Boylu postu, güzel, güleç yüzlü, sevgi dolu, iri kara gözleriyle alımlıydı. Atlar, Girit, Toros dağları, Urfa, Kilike, Haralar, at çiftlikleri sohbet koyulaşarak sürüyordu.